Ayrım 8, sayfa 71. Ama 510. gece olunca demiş ki, ve onları utanç içinde bırakarak kovmuş. İşte onların durumu böyleymiş. Balıkçı Abdullah'a gelince onunki de şöyle. Şah ona doğru dönmüş ve ona hiçbir soru sormaksızın kendisine, Tanrı verileriyle seni kutsasın, güvenlik üstüne olsun. Onu ben sana sağlayacağım demiş. Sonra da, şimdi bana gerçeği, dünyada hiçbir hükümdarın eşine sahip olamayacağı kadar güzel olan bu mücevherlerin nasıl eline geçtiğini anlatmak ister misin diye eklemiş. Balıkçı, ey zamanın şahı, evde hala bu mücevherlerden bir balık sepeti dolusu var. Bunlar bana dostum denizde Yaşar Abdullah'ın bir armağanıdır demiş. Ve hiçbir ayrıntıyı atlamadan tüm serüvenini anlatmış. Ama onu burada tekrarlamanın hiçbir yararı yok. Sonra da ben onunla Kur'an'ın Fatiha suresini okuyarak mühürlediğimiz bir anlaşma yaptım. Bu anlaşmaya göre ben ona her sabah şafak vakti yeryüzü meyveleriyle dolu bir sepet vereceğim. O da aynı sepeti şu gördüğün mücevherleri oluşturan deniz ürünleriyle doldurmayı üstlenecek diye eklemiş. Balıkçının bu sözlerini işitince şah, bu inanç sahibi hakkında Tanrı'nın gösterdiği cömertliğe şaşırıp kalmış ve ey balıkçı, bu senin bahtında yazılıymış. Yalnız sana şunu söyleyeyim ki servet korunmak ister ve zengin yüksek bir mertebeye sahip olmalıdır. Gelecek için sana güvence veremem ve ölürsem ya da tahtı yitirirsem beni izleyen hükümdarın senin hakkında nasıl davranacağını bilemem. Belki de servet hırsıyla dünya malına gönül bağlayacağı için seni öldürtür. Ve bunu önlemenin en iyi yolu sanırım ki seni evlenme çağına gelmiş kızım Refah ile evlendirmek ve seni baş vezirim ilan etmektir. Böylece öldüğüm zaman yasal olarak tahtıma sen sahip olursun demiş. Balıkçı da işittim ve itaat ettim cevabını vermiş. Bunun üzerine şah köleleri çağırmış ve onlara, şurada gördüğünüz efendinizi hamama götürün demiş. Köleler de balıkçıyı sarayın hamamına götürmüşler, özenle yıkamışlar ve şahane giysiler giydirmişler. Ve onu şahın önüne getirmişler. Şah da onu hemen başvezir ilan etmiş ve yeni görevi hakkında gerekli bilgileri vermiş. Abdullah da, senin görüşlerin ey şah, benim davranış kurallarımdır ve hayırseverliğin hoşuma giden gölgeliktir diye yanıtlamış. Bunu izleyerek şah, balıkçının evine haberciler ve çığırtma, zurna, zil, davul ve flauta çalanlarla birlikte birçok muhafız göndermiş. Ayrıca giysiyle donatmada ve süslemede usta kadınları görevlendirip balıkçının karısıyla çocuklarını donatılarak 20 zencinin taşıdığı tahtıravana bindirilerek şahane bir mevkip halinde ve musiki sedaları arasında saraya getirilmesini istemiş. Onun bu buyrukları hemen yerine getirilmiş ve balıkçının karısı yeni doğan çocuğunu göğsünde taşıyarak 9 çocuğuyla birlikte şahane bir tahtırevana yerleştirilmiş ve merasim muhafızları ve musiki icra edenler alayın önünde yer alarak emrine verilen kadınlarla emirlerin ve ileri gelenlerin eşlerinin refakatinde kendisini sonsuz saygılarla kabul edecek olan hanım sultanın beklediği saraya götürülmüş. Şah da çocukları yanına çağırtarak her birini sırayla kucağına oturtmuş. Ancak kendi çocuklarına gösterebileceği bir sevgiyle onları babaca okşamış. Kendi bakımından hanım sultan da yeni başvezirin karısına sevecenlik göstermiş. Ve onu saraydaki dairelerinin büyük veziresi olarak harem kadınlarının hepsinin başına geçirmiş. Bundan sonra şah tek kızı olan Refah'ı Vezir Abdullah'a evlenme yoluyla ikinci eş olarak vermekte gecikmemiş. Ve bu münasebetle halk ve askerler için kenti süsleyip aydınlatarak büyük şenlik düzenlemiş. Abdullah da o gece genç etin zevklerini tatmış ve şahın genç kızının bekaretiyle o güne kadar üzerinde eğleştiği yıpranmış beden arasındaki farkı ayırt etmiş. Ertesi gün şafak vakti şah kentteki bir gün önceki coşkunun etkisiyle her zamandan erken uyanmış. Pencereye oturmuş ve kızı Refah'ın kocası başvezirin başında meyve dolu bir balıkçı sepeti taşıdığı halde saraydan çıktığını görmüş. Ve ona seslenip ne taşıyorsun öyle ey damadım Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 511. gece olunca demiş ki ve ona seslenip ne taşıyorsun öyle ey damadım ve ne yana gidiyorsun diye sormuş. O da bu dostum denizdeki Abdullah'a taşıdığı meyve sepetidir yanıtını vermiş. Şah ama bu saat herkesin evinden çıktığı bir saat değildir. Sonra benim damadımın başında bir hamal gibi yük taşıması da uygun düşmez deyince de doğru ama buluşma saatini kaçırmaktan ve denizdeki Abdullah'ın gözünde imansız bir yalancı derecesine düşmekten ve bana dünyanın işleri artık seni görevinden alıkoyuyor ve verdiğin sözleri unutturuyor diyerek sitemde bulunmasını duymaktan çekiniyorum yanıtını vermiş. Şah da hakkın var git dostunu bul ve Tanrı seninle birlikte olsun demiş. Abdullah da çarşılardan geçerek denizin yolunu tutmuş. Dükkanlarını açan sabahçı tacirler onu tanıyarak bu mücevherlerle meyveleri değiştirmeye giden Şah'ın damadı başvezir Abdullah'tır demişler. Onu tanımayanlarsa geçtiği yolun üstünde durarak ona hey meyve satıcısı kayısının okkası kaça diye soruyormuş. O da herkese satılık değil daha önce ısmarlandı diye yanıt veriyormuş. Ve de bunu herkesin hoşuna gidecek bir tarzda çok nazikçe söylüyormuş. Ve böylece kıyıya ulaşmış ve seslenerek denizde Yaşar Abdullah'ı dalgalardan dışarı uğratmış. Ve orada her renkten mücevherler karşılığında meyveleri kendisine vermiş. Sonra dostu fırıncının dükkanının önünden geçerek kentin yolunu tutmuş. Ama dükkanın kapısını kapalı görerek çok şaşırmış. Ve dostunun gelip gelmeyeceğini anlamak için bir süre orada beklemiş. Sonunda durumu komşu dükkancıya sormaya karar vermiş. Kardeşim, komşun fırıncıya ne oldu diyerek. O da Tanrı'nın başına ne getirdiğini tam olarak bilmiyorum. Belki de evinde hasta yatıyor diye yanıt vermiş. Peki evi nerede diye sorunca da falan sokakta cevabını almış. Bunun üzerine kendisine tanımlanan sokağın yolunu tutmuş. Ve kendisine fırıncının evi gösterilince kapıyı çalıp beklemiş. Biraz geçtikten sonra yukarıda açılan bir çatı penceresinden fırıncının korku dolu başının belirdiğini görmüş. Fırıncı her zamanki gibi mücevher dolu balık sepetini görünce inip kapıyı açmış. Gözlerinde yaşlarla Abdullah'ın boynuna sarılmış. Ve ona demek Şah'ın buyruklarıyla asmadılar seni. Ama senin hırsız diye tutulduğunu duymuştum ben ve işbirlikçi diye beni de tutuklayacaklarından korkuyordum. Bundan dolayı fırını ve dükkanı acele kapattım ve evimin dip taraflarında saklandım. Ama ey dostum açıkla bana nasıl oluyor da bir vezir gibi giyinmiş bulunuyorsun demiş. Bunun üzerine Abdullah başından sonuna kadar neler geçirdiğini ona anlatmış. Ve şah beni başvezir ilan etti ve kızıyla everdi. Ve şimdi başında eski karım, çocuklarımın anasının bulunduğu bir haremim var diye eklemiş. Sonra da bu sepeti içindeki her şeyle al, sana aittir. Çünkü bunun bugün böyle olması senin talihinde yazılıdır demiş. Sonra onun yanından ayrılıp boş sepetle saraya dönmüş. Şah onun boş sepetle döndüğünü görünce gülerek ona işte görüyorsun denizde yaşayan dostun seni yüzüstü bırakmış demiş. O da aksine bugün sepetime doldurduğu mücevherler güzellikten yana daha öncekinden üstündü. Ama onların hepsini sefalet içindeyken beni ve çocuklarım ile analarını besleyen fırıncı dostuma verdim. Ben de sıram gelince fakirlik günlerimde onun bana karşı merhametli olduğu gibi refah günlerimde onu asla unutmadım. Çünkü Allah rızası uğruna ihtiyaç içindeki fakirlere karşı duyarlılığımı asla yitirmediğimi kanıtlamak isterim diye yanıt vermiş. Şah da iyice aydınlanmış olarak ona arkadaşın adı ne diye sormuş. O da ona fırıncı Abdullah derler. Bana karada Yaşar Abdullah dedikleri gibi diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan Şah hayran olmuş ve heyecanlanıp benim de Şah Abdullah diye çağrıldığım gibi. Hepimiz de Tanrı'nın kulları olduğumuza göre yüceler yücesinin önünde eşit ve inanç ve köken ortaklığıyla kardeşiz. İstiyorum ki ey karada Yaşar Abdullah onu ikinci vezir yapmam için gidip benim adıma fırıncı Abdullah'ı arayıp bulasın diye haykırmış. Hemen karada yaşayan Abdullah gidip fırıncı Abdullah'ı arayıp bulmuş ve şah onu hemen vezirlik giysileri ve alametleriyle donatmış. Ve karada Yaşar Abdullah'ı nasıl sağ kol veziri yapmışsa onu da sol kol veziri yapmış. Ve eski balıkçı Abdullah gidip dostu denizde Yaşar Abdullah'ı görmeyi ve ona bir sepet mevsim meyvesi götürmeyi ve karşılığında sepet dolusu değerli maden ve taşlar almayı hiçbir gün ihmal etmeden sürdürürken yeni görevlerini de olağanca parlaklığıyla yerine getirir olmuş. Gerek bahçelerde gerekse turfandacı manavlarda meyve bulamayınca sepeti kuru üzüm, badem, fındık, fıstık, ceviz, kuru kayısı ve her tür ve renkten reçellerle doldururmuş. Ve her seferinde de başında her zamanki gibi mücevher dolu sepetle geri dönmüş. Bir gün karada Yaşar Abdullah alışık olduğu gibi şafak vakti kıyıya gitmiş. Dostu denizde Yaşar Abdullah'ın yanında oturmuş ve onunla denizde oturanların yaşam tarzı üzerine konuşmaya başlamış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 512. gece olunca demiş ki, dostu denizde Yaşar Abdullah'ın yanında oturmuş ve onunla denizde oturanların yaşam tarzı üzerine konuşmaya başlamış. Ve ona bir ara, ey kardeşim denizde Yaşar, sizin yaşadığınız ülke güzel midir diye sormuş. O da, kuşkusuz ve eğer istersen seni birlikte denize götürür ve orada olanları sana gösteririm. Benim kentimi gezdirir, evimde tüm konukseverliğimle konuk ederim diye yanıtlamış. Karada Yaşar Abdullah da, kardeşim sen suda yaratılmışsın ve su oturduğun yerdir. Bundan dolayı denizde yaşamaktan rahatsızlık duymuyorsun. Ama senin çağrını kabul etmeden önce bana karada yaşamanın senin için ölümcül olup olmayacağını söyleyebilir misin diye sormuş. O da gövdem kurur buruşurdu ve bana doğru esen kara yelleri beni öldürürdü demiş. Karada Yaşar, benim için de aynı şey söz konusu. Ben yeryüzünde doğmuşum. Bundan dolayı yeryüzünün havası beni rahatsız etmez. Ama seninle birlikte denize girersem içime su dolar, beni boğar ve ölürüm demiş. Denizde Yaşar, bu konuda hiçbir korkun olmasın. Çünkü sana bedenine süreceğin bir merhem getireceğim. Suyun artık sende zararlı bir gücü kalmayacak. Hatta bütün ömrünü orada geçirsen bile. Ve böylece benimle birlikte denize dalar ve denizin her yanını dolaşabilirsin. Nerede olursa olsun asla sana bir zarar gelmeksizin orada uyur, orada uyanırsın diyerek yanıtlamış. Bu sözleri işiten karada Yaşar, denizde Yaşar'a, bu durumda seninle denize dalmamda hiçbir sakınca kalmıyor. Öyleyse denemem için söz konusu merhemi getir demiş. Denizde Yaşar, ben de öyle yapacağım yanıtını vermiş ve yanında meyve sepetini götürerek denize dalmış. Ve birkaç dakika sonra ellerinden birinde içinde iç yağına benzer rengi altın sarısı, kokusu tam anlamıyla güzel bir merhemle dolu bir çömlek tutarak sudan çıkmış. Karada Yaşar Abdullah ona bu merhem neden yapılmıştır diye sormuş. O da dandan adı verilen bir tür balığın karaciğerindeki yağdan yapılmıştır. Ve dandan denen bu balık denizdeki balıkların en irisidir. Öylesine büyüktür ki bir ağız açışta sizin gibi karada yaşarların fil ve deve dediğiniz yaratıkları hiç zorlanmadan yutabilir diye yanıt vermiş. Eski balıkçı da korkarak bu belalı hayvan neyle beslenir diye sormuş. O da derinliklerde doğan daha küçük sıradan yaratıkları yer. Çünkü bilirsin ki atasözü zayıflar güçlüler tarafından yutulur der diye karşılık vermiş. Karada Yaşar da doğru söylüyorsun ama sizin denizlerde bu dandanlar gibi başka balıklar da var mı demiş. O da binlercesi, sayısını ancak Tanrı bilir diye cevap vermiş. Karada Yaşar, öyleyse beni sana bu ziyareti yapmaktan bağışla kardeşim. Çünkü bu tür bir balıkla karşılaşırsam o da beni yutar diye haykırmış. Denizde Yaşar, asla böyle bir korkuya kapılma. Çünkü bu dandan balığı korkunç bir yırtıcılığı olmasına karşın kendisi için eti bir tür zehir olan Ademoğlundan çok korkar demiş. Eski balıkçı, ya Allah, ama bir kez dandan tarafından yutulduktan sonra onun için bir zehir olmuşum ya da olmamışım neye yarar ki diye haykırmış. Denizde Yaşar, bu dandan yüzünden kesinlikle korku duyma. Çünkü Ademoğlunu görür görmez kaçar gider, ondan ölesiye nefret eder. Ve sonra sen onun yağını sürününce seni kokundan tanıyacak ve kötülük yapmayacaktır diye yanıt vermiş. Karada Yaşar da dostundan güvence alınca ona Tanrı'ya ve sana güveniyorum demiş. Sonra soyunup yokluğu sırasında kimse çalmasın diye giysilerini kumda açtığı bir çukura gömmüş. Bunu izleyerek söz konusu merhemi hiçbir açık yer bırakmadan tepeden tırnağa sürülmüş. Ve bu işi bitirince Deniz'de Yaşar'a işte hazırım Deniz'de Yaşar kardeşim demiş. O zaman Deniz'de Yaşar Abdullah arkadaşını kolundan tutarak anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 513. gece olunca demiş ki o zaman Deniz'de Yaşar Abdullah arkadaşını kolundan tutarak onunla birlikte denizin derinliklerine dalmış ve ona aç gözlerini demiş. Ve o da boğulmadığını ve denizin müthiş ağırlığının altında ezilmediğini duyumsamış. Ve denizde göklerin altındakinden bile daha iyi soluk aldığından gerçekten suyun kendisini etkilemediğini anlamış ve gözlerini açmış. Ve o andan başlayarak deniz dibinin konuğu olmuş. Ve başının üzerinde denizin zümrüt bir köşk gibi açıldığını görmüş. Tıpkı karada göklerin su üzerinde hayranlık verici bir mavilikle görüldüğü gibi. Ve ayaklarına dünyanın yaratılışından beri hiçbir dünyasal gözün görmediği denizaltı bölgeleri uzanmış. Derinliklerdeki dağlar ve ovalarda sakinlik hüküm sürüyormuş. Ve suların şaşası ve sonsuz saydamlığında varlıkların ve eşyanın yöresinde narin bir ışık ıpıldamaktaymış. Ve doğal gökyüzünün tüm büyülenmesinin ötesinde huzurlu bir manzara onu büyülüyormuş. Ve dal budak sarmış sessizliğinde hareketsiz kızıl mercan ormanları, ak mercan ormanları ve de yakuttan, kaba zümrütten ve zümrütgillerden ve başka taşlardan, gök yakuttan, altın renkli yakuttan, sarı yakuttan sütunları olan elmas mağaraları ve ülkeler gibi geniş bir alana baş sallayan çıldırmış bir bitki topluluğu ve gümüş kumların ortasında suların saydamlığı içinde parıltılar saçarak yansıyan çeşitli renk ve biçimlerdeki deniz kabukları ve tüm yöresinde ışıldayan çiçeklere benzer, meyvelere benzer, kuşlara benzer, bazıları da kızıl, altın ve gümüş pullu büyük kertenkelelere benzer balıklar ve yine daha çok mandalara, ineklere, köpeklere, hatta Adem oğullarına benzer başka balıklar ve suyun onları söndürmekten uzak, aksine yeniden canlandırdığı çok renkli binlerce ışık saçan şahane taş yataklarından oluşmuş geniş setler ve beyaz inci, pembe inci ve yaldızlı inci dolu istiridyelerin açıldığı yataklar ve müthiş irilikte kabarmış ve dipleri ağır ağır oynarken üzerinde ordu birlikleri gibi geniş bakışımlı diziler halinde sıralanmış ve çeşitli denizsel bölgelerin sınırlarını belirtir ve tenha genişliklerin saptanmış bakıcıları gibi görünen süngerler görmüş. Ama karada Yaşar Abdullah daima dostunun kolunda önündeki uçurumlar üzerinde önünden hızla akıp geçen bütün bu harita görünümü izlerken birdenbire aynı yeşil cevherden bir dağın yamaçlarında oyulmuş bir dizi sayısız zümrüt mağarası görmüş. Bunların kapılarında oturmuş ya da uzanmış saçları amber ya da mercan renginde genç kızlar varmış. Bunlar eğer art yuvarları, kalçaları ve ayakları yerine birer kuyrukları olmasa yeryüzündeki genç kızlara benzer yaratıklarmış. Bunlar deniz kızlarıymış ve bu yeşil mağaralar onların yurtluğuymuş. Bunu gören karada Yaşar, denizde Yaşar'a, "Kardeşim bu genç kızlar evli değiller mi? Neden aralarında erkeklerini görmüyorum?" diye sormuş. O da, "Bunlar bakire genç kızlardır ve yurtluklarının kapısında onları alıp çekecek ve hoşlarına gidecek eşlerinin gelmesini bekliyorlar. Denizin başka yörelerinde erkekler ve dişilerle dolu kentler var. Orada genç kocalar arayan kızlar çıkar buraya gelirler. Çünkü genç kızların eğleştiği ve geniş ülkemizin her yanından gelip koca beklemek için bir araya toplandığı tek yer burasıdır." diye yanıt vermiş. Ve tam bu o açıklamayı bitirdiği sırada erkek ve dişilerin oturduğu kentlerden birine ulaşmışlar. Ve karada Yaşar Abdullah, "Kardeşim burada içinde oturanlarıyla bir kent görüyorum ama alışveriş yapılan hiçbir dükkan göremiyorum." ve de sana hiçbir kentlinin gizlenmesi gereken yerlerini giysilerle örtmemiş bulunduğunu görmekle çok şaşırdığımı söylemeliyim, demiş. O da alışveriş konusunda yaşam bizim için kolay ve gıdamız sadece elimizin ulaşacağı yerde avlanan balıklar olduğundan buna ihtiyacımız yok. Vücudumuzun belirli yerlerini gizlemeye gelince bunu gerekli görmüyoruz. Çünkü bizim yaratılışımız o dediğin yerler bakımından sizinkinden farklı. Dahası örtünmek istesek de yapamayız. Çünkü onları örtecek kumaşımız yok, diye yanıt vermiş. Karada Yaşar, haklısın, peki sizde evlenmeler nasıl oluyor, diye sormuş. O da, bizde hiç evlenme yapılmaz. Bizim arzularımızı ve eğilimlerimizi saptayıp düzenleyen yasalarımız yoktur. Bir genç kız hoşumuza giderse onu alırız. Hoşumuza gitmez olunca da onu bırakırız. Ondan da bir başkası hoşlanır. Zaten hepimiz Müslüman değiliz. İçimizde pek çok Hristiyan ve Musevi de var. Ve bu kimseler saptanmış evliliğe karşı çıkarlar. Çünkü kadınları çok severler. Sadece kafirlerin giremediği ayrı bir kentte yaşayan biz Müslümanlar, kitabın ilkelerine göre evleniriz. Ve yüceler yücesinin ve barış ve dua üzerine olası peygamberin iyi gözle izlediği esaslara göre düğün yaparız. Ama kardeşim, seni artık bir an önce kendi kentimize ulaştırmak istiyorum. Çünkü koca ülkemizin ve onu bezeyen kentlerimizin görünümlerini göstermek için bin yılda geçirsem çabamı sonuçlandıramam. Ve sen büyük bir bütünün sadece bir kısmını görerek onun hakkında da hüküm veremezsin, demiş. Ve Karada Yaşar, evet kardeşim, ama ben acıktım. Yalnız nedenle acıkmış olsam da senin gibi çiğ balık yiyemem, demiş. Denizde yaşayan da ona, peki siz karada yaşayanlar balığı nasıl yiyorsunuz, diye sormuş. O da, zeytinyağında ya da susam yağında kızartırız, diye yanıt vermiş. Denizde Yaşar gülmeye başlamış. Peki biz suda yaşadığımıza göre zeytinyağı veya susam yağını nereden bulalım ve söndürmeden ateşin üstünde nasıl balık kızartalım, demiş. Karada Yaşar, haklısın kardeşim, öyleyse beni bilmediğim kentine götür, demiş. O zaman Denizde Yaşar, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.